şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Fervardin 1403, Hicri Gamer 25 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 5 Nisan 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda öncel sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayram Fethullah Şerifi ile İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yapılan saldırı etrafında yapılan röportaj, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran halkı Dünya Kudüs gününde Filistin'e desteğini haykırdı. İran'ın üç erkeni başkanları Kudüs günü yürüyüşünde hazır bulundular. İran'daki Kudüs günü yürüyüşçüleri Siyonist rejimi sert ve üzücü bir yanıt beklediğini belirttiler. Tahran Cuma namazı hatibi Siyonist rejim suçun simgesi haline geldi açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Mübarek Ramazan ayının son Cuma günü ve Dünya Kudüs günü ile eş zamanlı olarak İslami İran'ın farklı şehirlerindeki halk önceki yıllarda olduğu gibi sokaklarda büyük bir varlık sergileyerek bir kez daha mazlum Filistin milletine desteklerini gösterdiler. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin girişimiyle dünyanın her yerindeki özgür insanlar, Siyonist rejimin ırkçı politikalarından tiksindiklerini ilan etsinler diye mübarek Ramazan ayının son Cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırıldı. Bu yıl Dünya Kudüs Günü etkinliği, Gazze şehrinin mazlum ve güçlü halkının 6 ay aşkın süredir, Siyonist rejimin çok sayıda can kaybının yanı sıra bu bölgede geniş çaplı yıkıma, kıtlık ve hastalıkların yayılmasına neden olan vahşi saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde düzenlendi. Bu nedenle dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar din, ırk, milliyet ayrımı yapmadan Siyonist rejimin son 6 ay boyunca işlediği cinayetleri kınayarak Gazze şeridi halkına desteklerini bildirdiler. Son raporlara göre Siyonist rejimin Gazze yönelik saldırılarında 33 binden fazla Filistinli insan şehit oldu, 75 binden fazla insan da yaralandı. İsrail rejimi 1917 yılında İngiliz sömürgeciliğin tasarımı ve Yahudilerin farklı ülkelerden Filistin topraklarına göç etmesiyle oluşturulmuş ve 1948 yılında varlığı ilan edilmiştir. O tarihten bu yana Filistinleri soykırıma uğratmak ve topraklarının tamamını ele geçirmek için çeşitli toplu katliamlar planları yürütülmüştür. Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dünya Kudüs Günü görüşüne katılarak insanların Kudüs Günü görüşüne katılması Siyonist rejimin yıkılışına işaret ediyor açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dünya Kudüs Günü görüşçülerinin geçmiş günlerde Kur'an'ı başları üzerinde tutan, bugün ise çeşitli şehir ve köylerde sokaklarda Siyonist rejime karşı nefretlerini ilan eden kişiler olduğunu belirterek, kalplerden, yüreklerden, çığlıklardan doğan bu duygunun mutlaka Siyonist rejimin yıkılmasına, Filistin halkının ve dünya Müslümanlarının onurunun yükselmesine yol açacağına eminiz diye kaydetti. Cumhurbaşkanı reisi Dünya Kudüs Günü görüşlerine katılarak bugün en farklı Kudüs günlerinden birine tanık olduğumuz ve bu varlığın sonuçlarının ne olacağı sorusunu yanıtlayarak şunları kaydetti. Böylece bugünü özel bir anlam kazandırmak için devrim muhafızları Kudüs gücünden İslam dünyasının büyük generallerinin Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet gününde şehit edilmesi ve Kudüs gününde teşhi edilmesi kararlaştırıldı dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca İmam Hümeyni'nin Ramazan ayının son cumasını samimi bir şekilde Kudüs günü olarak tanıtına dikkat çekerek şöyle konuştu. Bugün sokaklarda bulunan nesilleri görüyoruz. Onlar ne imamı ne de devrimin ilk günlerini görmemiş nesildir. Ama Siyonist rejimin 75 yıldır işlediği suçları kınamak için buradalar. Ve Allah'ın izniyle Filistin halkı ve Müslümanlar için kesin bir zafer olacaktır. Bu bağlamda İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne ve İran'ın Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk bölümündeki şehitlerin cenaze törenine katılarak, Siyonist rejimin Filistin ve Gazze'deki cinayetlerini kınayarak bu şehitlerin yüksek konumunu saygıyla andı. Galibaf, Filistin'in insan haklarının ve İslam Ümmet Cephesi Birliği'nin dünya için öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti. İran halkının ve dünyanın dört bir yanından insanların Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılması bu yılki Kudüs Günü'nün önceki yıllardan çok farklı olduğunu gösterdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Bu özelliğin nedeni Siyonist rejimin şeytani doğasını ve asıl yüzünü göstermesidir. Ve insan haklarına ve uluslararası hukuka uymadığını, sadece suç işlediğini ve savunmasız insanları öldürdüğünü kanıtladı. Galibaf ayrıca Filistin meselesinin sadece İslam dünyasının meselesi olmadığı, aynı zamanda tüm insanlığı meselesi olduğunu vurgulayarak, başta İslam dünyası olmak üzere dünyadaki bu uyanışın bu kanserli tümörü ve Siyonist rejimi yok edebileceği umudunu dile getirdi. İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca Kudüs günü yürüyüşüne geniş katılma, gaspçı Siyonistlere güçlü bir mesaj olarak değerlendirerek İran milleti şehitlerin intikamını yıkılmakta olan Siyonist rejimden alacaktır diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Başkanı Hucetul İslam Muhsine Ece'ye bugün Cuma günü Dünya Kudüs Günü ile eş zamanlı olarak Tahran'da bugünün muhteşem yürüyüşünde İslam İran'ın namaz kılan ve oruç tutan halkının yanında yer alarak şunları kaydetti. Siyonistlerin Gazze'deki menfur cinayetleri ve bölgedeki çılgınca eylemleri çaresizlikten kaynaklanmaktadır ve bu alçak rejim son günlerini yaşamaktadır. İran Yargı Arkibaşkanı ayrıca şunları kaydetti. Vicdani ve duygusu olan her insan Gazze'de yaşananlardan kendini sorumlu hissediyor. Dolayısıyla bu yıl Kudüs günü sadece İslam ülkelerinde değil, hükümetleri zaman zaman acımasız Siyonist rejimin destekçisi olan Batı ülkelerinde de kutlanıyor. Ve bu yılki Kudüs günü Siyonist gaspçılara karşı İslami direniş tarihinde kesinlikle bir dönüm noktası olacaktır. Dünya Kudüs Günü yürüyüşçüleri nihai bildiride mazlum Gazze halkını desteklemeyi ve sahte Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki konsolosluğuna düzenlenen saldırıdaki cinayetini kınadılar. Dünya Kudüs Günü yürüyüşçüleri mazlum Gazze halkını desteklemeyi ve sahte Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki elçiliğine düzenlenen saldırıdaki cinayetlerini kınayarak Siyonistleri sert ve üzücü bir cevap beklediğine vurgu yaptılar. Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri bugün Tahran, Meşhed, Kum, İsfahan ve Şiraz'da dahil olmak üzere İran genelinde 2000'den fazla şehir ve köyde düzenlendi. Nihai bildiride Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar Siyonist düşmanın suçlarını kınayıp tiksindiğini ve Filistin halkını desteklediklerini bildirirken şunları ilan ettiler. Aksa tufanı savaşı ve Gazze şeridi halkının ve Filistinli mücahitlerin 183 gün süren direnişi şer ve işgalci Siyonist rejimin sahte varlığına karşı mücadelede belirleyici bir dönüm noktası oldu. İsrail'in kanserli tümörünün İslam dünyası coğrafyasından yok edilmesi için geri sayım hızlandı. Bu bildirinin devamında katılımcılar Gazze Savaş Yönetimi'nin ilk davalısı ve Siyonistlerin kayıtsız şartsız destekçisi olan Amerika'yı uyararak Batı Asya'da başarısızlık, suça ve soykırıma katılım nedeniyle daha stratejik ve skandal bedeller ödemekten kaçının ve şeytani politikanızı gözden geçirerek Amerikan halkının itibarını Gazze'deki kadın ve çocuk katillerinin kurbanı yapmayın ifadesine vurgu yaptılar. Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün son bildirisinde katılımcılar bazı Arap ve İslam hükümetlerinin sahte ve işgalci hükümetle ilişkileri normalleştirme planının devam edeceği yönündeki fısıltıları kınayarak, hükümetler çocuk katili rejimin ekonomik damarlarını keserek ve yaptırım uygulayarak milletlerin taleplerine cevap vermeli. Mazlum Filistin halkının ve direnen Gazze'nin günümüzün suçlarından ve trajedilerinden kurtulmasına yardımcı olmalı ve Gazze şeridinde kalıcı ateşkes için tüm çabalarını sarf etmeliler vurgusunda bulundu. Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar, İran'ın savunma kapasitesini artırma stratejisinin devam ettiğini vurgulayarak, İslami İran'ın düşmanlarına hitaben, İranlıların kırmızı çizgisi olan bu bölgeyi zayıflatmanın veya saldırmanın hayalini kurmak gibi her türlü fitneden uzak durun. Ve şunu bilin ki herhangi bir hesaplama hatası durumunda vatanın güvenliği ve toprak bütünlüğünün savunucuları kararlı ve yıkıcı tepkilerin ve üzücü cezaların hedefi olacaktır uyarısında bulundu. Dünya Kudüs Günü görüşünün nihai bildirisinin ardından katılımcılar Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne saldırısını ve Rask ve Çağbahar'da Ceyşül Zulüm tarafından düzenlenen terör saldırısını kınayarak şunları duyurdu. Bu Siyonist rejimin Gazze şeridinde kendi yarattığı girdaptan kaçma ve direniş cephesine telafisi mümkün olmayan bir yenilgi yansıtma amaçlı bir eylemdir. Bu kanserli tümörün vaktinden önce zayıflamasıyla sonuçlanacak ve kesinlikle sert ve üzücü bir tepkiyle karşı karşıya kalacaktır. Tahran'da geçici cuma namazı hatibi Siyonist rejimin Filistinli kadın ve çocukları katletmesiyle işlediği cinayetlere değinerek sahte ve çocuk katili Siyonist rejim uluslararası hukuk sisteminde suçun sembolü haline geldi ifadesini kullandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre bugün Tahran cuma namazının geçici hatibi Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert, Cuma namazı hutbesinde Kudüs günü yürüyüşünü, gayretli Filistin halkı ve Gazze şeridindeki ön saflardaki mücahitler için güçlü ve eşsiz bir destek olarak değerlendirerek şunları kaydetti. Eşsiz, barksız Filistinlerin öldürülmesi ve soykırımı, yaklaşık 70 bin konutun, 227 caminin, 100 okul ve üniversitenin yıkılması, 22 hastanenin yıkılıp hizmet dışı kalması, Gazze şeridinin tamamen kuşatılması, sahte çocuk katili rejimini uluslararası hukuk sisteminde bir suç sembolü haline getirdi. Tahran Cuma namazı hatibi Aksa Tufanı operasyonunun Siyonist rejim ve destekçilerinin askeri, siyasi ve ekonomik yapısında deprem yarattığını belirterek, Amerika'nın küresel ve bölgesel konumu tehdit altında ve Siyonist rejim büyük başarısızlıklar yaşıyor açıklamasında bulundu. Batılı ülkelerin insan haklarına yönelik ikili yaklaşımını da eleştiren Hucetul İslam Ebu Turabi Ferd, ayrıca şunları kaydetti. Filistinler benzeri görülmemiş ve takdire şayan bir direnişle eşitsiz bir savaş alanında İslam'ın yüksek değerlerini sergilediler ve Tel Aviv 6 ay sonra öldürmek ve soykırımdan başka bir şey başaramadı. Tahran geçici cuma namazı hatibi Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıya da işaretle bu eylemi İsrail'in Gazze Savaşı çıkmasından çıkma girişimi şeklinde değerlendirdi ve Tel Aviv'in çöken caydırıcılığını yeniden tesis etme yolunda Şam'da yapılan kötü eylemlerin hiçbir stratejik ve askeri değeri yoktur hatırlatmasında bulundu. Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd ayrıca şunları kaydetti. İslam Cumhuriyeti düşmanın saldırısına uygun olarak aktif, akıllı, güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vermek için özellikle de dikkatli hareket etmekte olup düşman hesaplarını mutlaka alt üst edecektir. Tahran Cuma namazı hatibi İran'ın ulusal ve bölgesel olarak büyük bir güç haline geldiğini, İslam'ın büyümesine, yayılmasına zemin hazırladığını, Filistin meselesini İslam dünyasının birincil meselesi haline getirdiğini belirterek, Siyonist rejim, Hamas ve İslami cihadın kahraman halkının yanı sıra güçlü bir öncü ve tek ve koordineli bir stratejiye sahip, tutarlı ve koordineli bir askeri ve ideolojik ağ ile karşı karşıyadır ifadelerini kullandı. Sırada bültenimizin son haberi var. İslam Devrim Muhafızları Genel Komutanı bugün Siyonist rejim Amerika'nın suni teneffüsüyle yaşıyor ve yarattığı fitnelerden kurtulamıyor vurgusunda bulundu. İslam Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami Tahran Üniversitesi'nde Kudüs Günü töreninde Cuma namazı öncesinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Bugün Siyonist rejim Amerika'nın suni teneffüsüyle yaşıyor ve Amerika'nın siyasi güvenlik ve psikolojik özel bakım odasında nefes alıyor. Batı'nın bu suni solunum cihazı ortadan kaldırıldığında bu bitkisel yaşam rejimi devreye girecek, çökecek ve bu çok yakındır, uzak değil. Komutan Selami ayrıca şunları kaydetti. Siyonist rejim yarattığı fitnelerden kaçamıyor. Ulaşılabilir halde ve hedef tahtasındadır. Ve ne olacağını biliyor. Hiçbir düşmanın kutsal nizamımıza yönelik hiçbir eyleminin cevapsız kalmayacağı konusunda uyarıyoruz. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı ayrıca şu hatırlatmada da bulundu. Siyonist rejim hain ve şeytani İngiliz sisteminin 75 yıl önce Pehlevi döneminde İslam milletinin bedenine sapladığı bir hançerdir. Bunun ardından cinayetkar Amerika, İslam dünyası bölgesinde siyasi, güvenlik ve coğrafi bir köprübaşı olarak sömürgeci ve suç politikalarını kontrol etmek ve düzenlemek için bu rejimi güçlendirdi. Tüm General Selami ayrıca şunları kaydetti. O utanç verici tarih olan 1945'ten bu yana bu rejimin işlediği sayısız cinayet, Müslüman Filistin milletinin ve İslam ve Arap topraklarının diğer bölgelerinin güvenliğini ve huzurunu elinden almıştır. Siyonist rejimin cinayetleri Amerika'nın İslam dünyasının bedenine enjekte ettiği ölümcül zehrin açık bir simgesi olarak sıralayan Komutan Selami şunları söyledi. Siyasi akıldan yoksun olan Amerika, yıkılması her bakımdan mümkün olan ve Allah'ın izniyle bu yıkılışın yakın olduğu bir köksüz rejimin ayakta kalması için siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından ağır maliyetlere katlanmıştır. İslam İnkılabı Muhafızları Genel Komutanı'na göre bugün Amerika'nın Siyonist rejimin suçlarına verdiği destek Amerikan hükümetini küresel nefretin merkezine yerleştirmiştir ve Amerika'nın ahlaki ve siyasi karakteri Siyonist rejime verilen morali, lojistik ve psikolojik desteğin ve bölgedeki ve dünyadaki tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını veto etme konusundaki siyasi desteğin etkisi altında çöküşe doğru gidiyor. Tüm General Selami, Siyonist rejimin ölüm kalım mücadelesi verdiğini ve atacağı her adımın başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade ederek şunları kaydetti. Filistin'le savaşı sürdürürlerse sonunda Filistin halkının ilahi direnişine boyun eğmek zorunda kalacaklar. Geri çekilirlerse yine mağlup olacaklar. Gazze içinden bize aktarılan mesajlar bu direnişin sürdürmelerinde hiçbir sakınca olmadığı yönündedir. Filistinliler bize güçlü olmamızı söylüyor çünkü Siyonist rejimi mağaraya gömeceğiz. Siyonistleri kurtarmanın hiçbir yolu yoktur ve onlar savaşla yaşam arasında seçim yapamazlar. Onların yolu teslim olmaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Kur'an'da yürüyen ölüler kimlerdir başlığı altında. Dini meseleler uzmanı Hucetul İslam Nasır Rafi'yi mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Rum suresindeki ayetleri yorumlayarak şunları söyledi. Yüce Allah Kur'an'da bazı insanların nimetler kendilerine gelince isyan ettiklerini, nimetler kendilerine dönünce ise küfre düştüklerini bildirmektedir. Dünya bir gün lehimize olur, bir gün aleyhimize olur. Lehimize olduğuna şükretmemek, aleyhimize olduğuna küfretmek doğru değildir. Hucetul İslam Refi'yi sözlerini şöyle sürdürdü. Kainatta inişler ve çıkışlar, huzur ve depremler vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre Hazreti Eyüp, Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya aleyhisselam çok acı çekmişler ama sabretmişlerdir. Hucetül İslam Rafi'i konuşmasının bir başka bölümünde Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetine işaret ederek şöyle dedi. Yüce Allah buyuruyor ki, ey peygamber, sen ölülerle konuşamazsın. Bazıları bu ayete istinad ederek burada kalpleri ölmüş olanların kastedildiğini belirtmişlerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kim salih amel işlerse ona temiz bir hayat veririz, yani kalbi dirilir diye buyurduğunu belirten Hucetül İslam Rafi'i şöyle konuştu. Müminlerin emiri Hazreti Ali aleyhisselam bazı ölülerin hareket ettiğini, yüzlerinin insan yüzü olduğunu ancak kalplerinin hayvan kalbi olduğunu, hayatlarının hayvani olduğunu söylemektedir. Kur'an-ı Kerim'de hayat diriliş anlamında da zikrediliyor. Kur'an bazılarının ahirette keşke hayat için bir şey gönderseydik diyeceklerini söylüyor. Bu din uzmanı bazı insanların gözleri olduğunu ama görmediklerini, kulaklarının olduğunu ama duymadıklarını, yani söylediklerinizi anlamadıklarını söyledi. Hucetül İslam Rafi'i Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve peygamberlere selam verdiğini ancak Allah'ın ölülere selam vermediğini, bunun onların berzah aleminde diri olduklarını gösterdiğini ifade ederek şunları kaydetti. Bedir Savaşı'ndan sonra İslam peygamberi düşmanın ölüleriyle konuşur ve şöyle buyurdu. İlahi vaadi gördün mü? Bazıları ölülerle konuşmanın mümkün olur mu diye itiraz ettiler. Peygamber Efendimiz bunlara benim söylediklerimi şu anda senden daha iyi anlıyorlar diye buyurdu. Bu ahlak üstadı Nehcül Belaga'nın 130. hikmetinde atıfta bulunarak şunları kaydetti. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali aleyhisselam savaştan dönerken Kufe mezarlığı önünde durup ölülere dönerek şöyle söylediler. Ey yalnızlık ve vahşet diyarının insanları, ben Ali'den haber istiyorsanız size 3 haberim var. Evlerinizde başkaları yaşıyor, mallarınızı paylaştılar ve eşleriniz kendi hayatlarını yaşıyor. Daha sonra Hazreti Ali aleyhisselam sahabelere dönerek şöyle buyurdu. Eğer Allah bu ölenlerin konuşmasına izin verirse herkes burada bize fayda sağlayacak tek şeyin takva ve nefse hakim olmak olduğunu söyleyecektir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa'da siyahilere yönelik ayrımcılık nasıldır başlığı altında. Avrupa ülkelerindeki beyaz olmayan insanlar, özellikle de siyahiler, batılı ülkelerin tüm propagandalarına rağmen yıllardır gizli ve açık ayrımcılıkla mücadele ediyorlar. Modern çağdan günümüze kadar tarihi tamamen Avrupa sömürgeciliği altında olan siyah Afrika yine de Batı sömürgeciliğinin kendisine dayattığı yapısal kimlik ve güvenlik krizlerini aşamayıp insan kaynağını doğru kullanamadı. Bu pek çok Afrikalı'nın iş bulmak ve geçimini sağlamak için ve tabii ki Batı'da ucuz işçiye ihtiyaç duyan kurumların ayartmasıyla bu ülkelere gitmesinin sebebidir. İnsan hakları alanında birçok slogan atan Batı'da ancak uygulamada bir kriz ve başka bir akım var. Bu Afrikalı adama karşı ayrımcılığı merkeze alan bir akımdır. Avrupa Birliği İnsan Hakları Ajansı'nın son zamanlarda Afrika kökenli insanlarla yaptığı bir ankette iş gücü piyasasından barınma ve sağlığa kadar yaşamın her alanında yüksek düzeyde ayrımcılık olduğunu gösteriyor. Bu ankete göre aralarında Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu 13 Avrupa ülkesinden 6752 Afrika kökenli kişi katıldı. Afrikalı Avrupalıların %45'i 2016'daki %39'dan %6'lık bir artışla ırk ayrımcılığına maruz kaldı. Yayımlanan raporlar Avrupa ülkelerindeki pek çok siyahi göçmenin polis tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiğini, bu kişilerin çoğunun bir suç kanıtlanmadan polis tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinde siyahiler iş kategorilerinde ve sosyal ilişkilerde daha alt konumlardalar. Birçoğu iş pozisyonlarına göre maddi haklar alamıyor. Yayınlanan raporlara göre pek çok Avrupalı evlilik konusunda bile çocuklarının farklı ırklardan özellikle de siyahi insanlarla evlenmesini yasaklıyor. Örneğin Fransa'da yapılan yeni bir anketin sonuçlarına göre Fransızların %46'sı Kuzey Afrika kökenli siyahlarla evlenmeye karşı çıkıyor. İngiliz siyahi yazar René Edo Lodge şöyle diyor. Görünüşte pek çok beyaz gizli apartheid sisteminin varlığını inkar ediyor. Hatta ona karşı çıkıyor. Ancak batıdaki apartheid yapısal doğası nedeniyle bazen içgüdüsel olarak kendilerini siyah vatandaşlardan ayrı olarak düşünüyorlar. Bu bağlamda Profesör Ahmet Hankar X sosyal medya hesabında bir bilgi yayınlayarak şunları yazdı. İngiltere'de siyahi insanların ruh sağlığı yasası kapsamında gözaltına alınma olasılığı beyazlara göre 4 kat daha fazla. Irkçılığın bu endişe verici istatistiklere katkıda bulunmamasını imkansız buluyorum. Almanya'da ise bu ülkede yaşayan siyah nüfusun yarısı ırkçıların hedefi oluyor ve bu deneyime sahip siyah erkeklerin sayısı 154,8 kadınlardan daha fazladır. Bir sivil haklar aktivisti ve Alman politikacı bu bağlamda ilk sosyal medyada şunları yazdı. Almanya'da siyah tehlikeli midir? Bu sadece ırkçılık. Yapılan bir araştırmaya göre Almanya'daki siyahiler diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre ırkçılıktan daha fazla etkileniyor. Onlar her gün ırkçılık olaylarına maruz kalıyorlar. Gösterişçi Batı toplumundaki bu gerçekler tüm sloganlara rağmen Batı toplumunda farklı ırklardan insanların, kadınların ve dini azınlıkların karmaşık bir baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerin reklamlarında insan haklarına dikkat ettikleri görülüyor ancak pratikte ne kendileri buna uyuyor ne de yasal kurumlar buna dikkat ediyor. Öyle görünüyor ki Afrika'dan ve savaş zede ülkelerden ucuz insani güç getirme hikayesi mağdur etmeye devam ediyor. Tarih açıdan siyahilerin Amerika'da medeni hareketlerinde zafere ve Obama'nın başkan seçilmesi, Hollywood sinemasında siyahilerin imajını etkileyen iki dönüm noktasıydı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde İran'ın Şam'daki Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne Siyonist İsrail rejimi tarafından gerçekleşen saldırı sonucunda 7 İran vatandaşı şehit oldu. Bu olay aslında çeşitli kurum ve kuruluşların tepkisine yol açtı. Diplomatik alanların böyle hedef alınması kınandı. Çeşitli ülkeler, özellikle Dışişleri Bakanları tarafından böylesi bir kınama bildirilerinde bulundular. Son günlerde özellikle Gazze kriziyle ilgili böylesi bir olayın meydana gelmesi, çeşitli açılardan bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından analiz edildi uzmanlar tarafından, mükerrer gündeme geldi. Biz de bugün sohbetimizde bu olayı ve aslında hangi boyutlardan ele alınması gerektiği yönlerine bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın bugünkü sohbetimizde Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif'e hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu olay birkaç gün önce bildiğiniz gibi vuku buldu. Aslında tepkiler buna sürüyor. Biz İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgemizle ilgili izlediği politikalarına baktığımızda sizce Siyonist İsrail rejimine bu olayla ilgili nasıl bir tepkide bulunabilir, nasıl bir misillemede bulunabilir sizce? Hangi açıdan bu saldırıyı siz analiz ediyorsunuz efendim?
Bu saldırı demokrat Siyonist İsrail rejimi başlarının indiki bulundukları mövqeydən və bataqlıqdan çıxmaq üçün bir çabadır, bir yol arayışıdır. Onlar çalışırlar, Qəzza bataqlığından bir nəhvlə qurtulsunlar, çünki onun məqlubiyyətdən sonra başqa bir nəticəsi yoxdur. Və o çalışma bundan ibarətdir ki, Netanyahu bilir, Qəzzənin sonu, onun da sonu olacaq. Həm siyasi sonu, həm bəlkə özürlük sonu. Çünki onun əleyhinə çox böyük ittihamlar var və ən son ittiham da bu müharibə ittihamıdır ki, nəticəsiz qalıb və İsrail rejiminə çox böyük ziyanlar vurub müxtəlif sahələrdə. Odur ki, çalışır İsrailin hər cür olmuş olsa müharibəni Qəzzədən çıxarsın, bölgəyə yaysın və bölgədə ən böyük müharibə yaransın. Çünki əsasən səhvinistlər və bu firqədə olan yəhudilər dünyada olan insanların canına, malına, heç irzinə, namusuna heç cür hürmətləri yoxdur və nə qədər bu insanlar qırılsa onların vecinə deyir. Qəzzədə çalışırlar ki, bu müharibəni böyütsünlər, Filistindən qırağa çıxarsınlar, xüsusən İran ilə Amerikanı qarşı-qarşıya qoysunlar. Bölgədə bəlkə bir böyük dünya müharibə, yəni necə deyirlər, beynəlxalq bir savaş tərtib etsinlər. Və onunla rahat yolu budur ki, hər halda İranın səbrin zorrasın və İran xalqının səbrin zorrasın və onları indiki olan təpkilərindən başqa bir fövqüladə bir təpkiyə vadar eləsin. Niyə? Bunun niyəsi çox önəmlidir. Hər halda bu İsrailin bu çabası, xüsusən Netanyahu'nun Amerikanın ayağının bu müharibiyə çəkməsi gizli bir məsələ deyil. Demək olar bütün siyasi bölgənin siyasi analistləri və alimləri bunu bilirlər. Vəli, niyə əl-an belə bir anormal bir şərait olub? Yəni, keçmişdə Lobnanda terora əl vurmuşdu və Suriyədə də terora əl vurmuşdu. Qeyri-nizami, qeyri-hərbi, qeyri-əskəri yerlərə də, sivillərə də həmləsi olmuşdu. İranın onda Suriyədə və Lobnanda olan müstəşərlərində də bəzi həmlələr olmuşdu, əsasən Suriyədə. Və indi niyə hətta diplomatik məkanlara da saldırır və diplomatlara da saldırır? Halbuki bu baxımdan İsrail özü dünyada ən zəif mövqeydədir. Yəni, əgər bənə olsa, belə hürmətlər götürürlər, bu qanunlar ayaq altına alınlar, yəni diplomatik məkanların hürməti sına və diplomatlara da həmlə oluna, burada ən çox ziyan görən İsrail olar hər halda. Bugün Yahudilərin, xüsusən bu geçmiş Yahudilərin, yəni sayınız Yahudilərin əleyhinə olan nifrət dünyada təmsilçilər içində deyil. Başqa millətlərin içində də bu nifrət var. Əgər bu hürmətlər sına, yəni diplomatlara həmlə rəva oluna, rəva görünə bunu ki, İsrail başlayıb, dünyada Yahudilər av halına donarlar, dönərlər. Və xüsusən sayınızın diplomatları dünyada küçüyə çıxmaz hala qala bilərlər. Niyə bunu göz önünü alır və bu belə bir risk əl vurur? Bu qayıdır indi Qəzzənin şəraitinə, yəni əlan Qəzzədə İsrail əskərləri, İsrail ordusu orada istisal halındadır. Yəni 6 gündə bütün Ərəb dövlətləri, yəni Misri, ordunu, Ərağı, Suriyəni o zaman o 6 günlük müharibədə 47-də və ondan qabaqçı müharibələrdə hər yürüyüşdə bütün orduları, dövlətlərin, orduların məqlubiyyətə uğrayan bir ordu bu günleri indi 6 gün yok 6 aydı Gazze'de bir Gazze halkıyla bir orada illerle mahbus halinde yaşayan insanlarla baş edebilmeyiz. Ve bu rüsvayçılık bir haldı. Yani bunları çizdirdiler Nil'den Fırat'a kadar, belki Kafkaslara kadar serhatların teşeler. Şimdi bunlar özleri orada bir Gazze ile başarabilmeyizler. Ve bu büyük istihsal gösterir ki onlar hiç hedeflerine de satabilmeyizler. Yani İsrail'in bu yürüyüşten, yani bu askeri yürüyüşten Gazze'ye, silahsız Gazze'ye, bir tara Gazze'ye illerce orada yaptırımlar altında, muhasıra altında yaşayan insanlara hedef koydular. Dediler bizce diyor Himas'ı orada nabud eliyek. Hem Himas'ın yani neferlerin, hem imkanatların, tünellerin aradan aparak, hem de orada onların elinde 7 oktobrdan ellerinde olan esirleri azad eliyek. Bugün bunların hiçbirisini satabilmeyizler. Yani bu günleri hem Himas'ın əsəri qanadı, Qassam toğayları, onlar hələ də onların hərbi əsəri tavanına dediklərə görə, deyilənlərə görə çox böyük bir ziyan olmayıb, hələ də qadirdilər onların kəmin qoyalar və İsrail əsərlərini oğlayalar. Həm də onların raketləri də dayanmayıb, hələ də tükənib, nə də dayanıb, hələ də atırlar düşmənin hədəflərinə və əsərlərdən əlavə, yəni orada Qəssam tuğaylarının üzvlərindən əlavə hətta Qəzzədə olan uşaqlar və qadınlar da təslim olmayıb. Yəni onlar da müqavimət, direniş göstərdiklər dünyada misali olmayan. Bütün çətinliklərə rəğmən, hətta aclığa, susuzluğa rəğmən onlar hələ də təslim olmayıblar. Və odur ki, demək olar ki, İsrail əsərləri yolda çıldırıb və zənci cinayətlərə əl vurur, yəni orada sivilləri bombalayır, gecə gündüz muşəhləri yatırır. Orada bir əsgər yoxdur ondan, bu bir normal halda belə bir iki cəbhədə dayanan, düzbəyüz dayanıb birinə müharibə yoxdur. Bir xalqdır orada əliyalın, heç bir köməksiz və göydən onlara bomba yağdırmaq. Bu nə himasətdir, bu nə iqtidardır, bu nə qudrətdir və orada hətta insanlara, qəza əhlinə yox, bəlkə beynəlxalq qruplar, təşkilatların orada nümayəndələrinə onları da vuruplar. Bu günəcən Birləşmiş Millətlərin təşkilatının orada neçə yüz nəfər nirularından, onların nəfərlərindən orada kəsanlarından ölüblər, şəhid olublar. Hətta kömək yetirənləri vururlar. Hətta bunlardan xəstəxanalarda xəstələri öldürürlər. Orada olan yaralıları öldürürlər. Və bundan hamısından əlavə, media qrupların, indiyəcə neçə yüz nəfər media qrupun, o media qruplarına, dünyanın media qurumlarına bağlıyorlar. Yəni qazetçiləri öldürüblər orada. Ya, bu bir dünyada görünməmiş bir şeydi. Yəni bu günləri orada Birləşmiş Millətlərin təşkilat nirularına, təşkilatlarına bağlıyorlar kişilərin ölümü və ya orada Qəzzədə bugün qazetəçilərin sayı, şəhid olan, ölən qazetəçilərin sayı qat-qat dünyada başqa hadisələrdə ölənlərdən çoxdur. Və bu belə qəbul edilməz bir halətdir. Yəni bu dünyada indi bahis olubdur ki, bir şərait yaralıb. Yəni əcən bugün görürük bir tərəfdən İsrail əsgərləri tam yorğun haldadılar, hətta onların niruları yoxdur, tavanları yoxdur, nəfəratları yoxdur, daxildə nəfər yığmaq üçün ortodoks yahudilərə ki, heç vaxt indiyincə əsgərlərə getməyiblər, onlar da küçələrdə döyə-döyə əsgərlərə aparırlar, siyasi baxımdan daxili ixtilaflar daha çoxlaşıb, partiyalar, təqnis partiyaların bir-birindən qarşı durmaları var, yine yenidən küçə nümayişləri biz görürük, bu Qəzzə saldırısından sonra dayanmışdı, yenidən başlanıb. İctimai iqtisadi baxımdan çox bəndərlər özündələn ilat bu günləri fəaliyyəti dayandırılıb. Başqa yerlərdə özünə iqtisadi ticari mərkəzlərin fəaliyyəti dayandırılıb. Sərhəddə olan şəhərlər və şəhərciliklər, xüsusən Lobnan sərhəddində olanlar boşanılıp, boşadılıp ve onlar indi onlarda yaşayan Yahudiler ve İsrail vatandaşları pena aparıblar içeriye, daxildə ve günlerden orada kalmak vədəsi veriblər onlarla, aylardılar, aylan oradadılar, çok çətin şəraitdədilər. Ve bununla əlavə beynəlxalq məsələdə, yani beynəlxalq səviyyədə məsələ çok fərqlidir. Yani bugün Qəzzədə baş veren hadiseler, hadiselerin en mühüm nəticəsi budur ki, Yahudilerin ve Sahinistlerin imasından o niqab, yalancı niqab o tərdə götürülüb. Bu mənaya ki, indiyəcən onlar məzlumluqdır, məzlum olmaq, necə deyərlər, bu iki zülm altında olublar, onlara zülm olunub, onlar məqdur olublar tarixən, onların əleyhilərinə tarixdə çox zülmlər olunub və bugün məzlum bir xalqdırlar, tənah gətiriblər üçlərə, bugün o tərdə götürülüb də dünyada bəllənir ki, bunlar belə diyor bunlar ve qəddar bir insanlardırlar ki, başka insanların insanlığına qaildir öyle. Bunlar əllərdə təstələr yer kürəsində olan insanların hamısının öz nəfirlərini öldürərlər. Onların üzlərindən nicad tərəslik, rəhmsiz, şəfəqət olmayan bir insanlar kimin onlar bu günləri üryan olublar və dünyada görsənib və dünya xalqı onların mahiyyətlərini tanıyıb. Bu ən böyük nəticədir. Və ona görə də görüyor ki, görsənməmiş bir sabıqə bir etirazlar dünyada təminist əleyhinə var, küçə nümayişləri, böyük təzahüratlar, böyük yürüyüşlər, böyük dövlətlərin paytaxtlarında və böyük şəhərlərdə biz dalbadal görüyoruz bu nümayişə qoyulur. Amerikada, Avropada, Asiyada və əlbəttə indiyəndən görünməmiş bir filmlər və seçilişlər səhinistlərin rəhmsizliklərindən, onların cani cinayətkar və nicadpərəst olduqlarından və Filistin xalqının, Qazza xalqının nə cür məğduriyyətdə, nə cür məzlumiyyətdə yaşadıqlarından bu cür dünyadan müntəşir olub və bu bahis olubdur ki, bugün beynəlxalq təşkilatların, yəni küləsəl təşkilatların, qrupların və qurumların da demək olar danışıq, İsrail ilə danışma ləhniləri dəyişilib. Onlar da keçmişdə tamam onlardan himayət edirdilər, mücərrüq elədir, çox yerdə məhkum olublar, çox yerdə ləhniləri dəyişib daha himayət eləmirlər. Və hətta onların böyük hamiləri, yəni biz yadımızda Qasım Qəzza, İsrailin Qəzziyə saldırısı başlayanda dünyanın böyük başları, Amerikanın prezidentindən tutmuş, Fransanın, İngiltərənin, Almaniyanın, bunların başçıları qaça-qaça yürüdülər, getdilər səhvnislərə, himayət qolu verdilər, orada göz yaşı tökdülər, Yahudilərin məzlumiyyətini ağladılar, belə bir şey himayələr göstərdilər. Gün görürük, hətta bunlar da tərdid elədilər. Onlar da hətta etiraf eləyirlər ki, səhvnisi rejim öz hədəfinə çatmayıb və çata bilməyəcək.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini İranın Suriyədəki konsolosluğuna düzənlənən saldırı konsili ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Reportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Hamas, İsrail'in iddia ettiği gibi bir terör örgütü mü? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ben Mehtap Mahir. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Ilan Pape'nin kitabından yola çıkarak Gazze ile ilgili 3 İsrail yalanından bahsedeceğiz. Birincisi Hamas'ın bir terör örgütü olduğu, ikincisi İsrail'in 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesi, Hamas'ın düşmanlık ve şiddetle karşılık verdiği barışçıl bir eylem olması ve son olarak da İsrail'in Gazze yönelik eylemlerinin Ekim 2023'te bu rejimin 6 aydan fazla bir süredir Gazze sakinlerine yönelik acımasız ve vahşi saldırısına tanık olduğumuz terörizme karşı savunma savaşının bir parçası olması. Bugünkü podcast'te bu üç iddianın yanlış olup olmadığını ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Filistin meselesi büyük ölçüde Gazze şeridi meselesiyle bağlantılıdır. Uzun yıllardır bu bölge dünya nezdinde Filistin meselesinin bir tezahürü olarak görülüyor. Son yıllarda ırkçı rejim Filistin'in başkentinin bu bölgesi hakkında açığa çıkarmayı amaçladığımız 3 yanlış efsane yarattı. İlk efsane Hamas hareketiyle ilgilidir. Hamas kelimesi İslami Direniş Hareketi anahtar kelimesinden alınmıştır. Elbette Hamas kelimesinin kendisi de gayretlilik anlamına geliyor. Bu örgüt kurulduğu günden beri Batı'ya, İsrail'e, Filistin yönetimine ve Mısır'a karşı varoluşsal bir mücadele içindedir. 1980'lerin sonunda Hamas ortaya çıktığında Gazze şeridindeki rakibi El-Fetih hareketiydi. Filistin Kurtuluş Örgütü içindeki ana örgüt ve kurucusu. El-Fetih güçlü sol bileşenleri olan laik, milliyetçi bir harekettir. Başlangıçta kendisini Filistin'de demokratik ve laik bir devletin kurulmasına adamıştı. Fakat stratejik açıdan bakıldığında 1970'li yıllardan bu yana iki ülke kurma çözümüne kararlılıkla yaklaşıyor. Bu hareket 1990'lı yıllarda Yasir Arafat'ın liderliğinde İsrail ile Oslo anlaşmaları için müzakerelere girmesi ve özel yönetim kurmasıyla Filistin halkı arasındaki desteklerinin bir kısmını kaybetti. İkinci asılsız ve yanlış efsane ise ırkçı İsrail'in 40 yıllık işgalin ardından 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesiyle ilgiliydi. Bir başka sahte efsaneye göre İsrail geri çekilmenin pasifist veya uzlaşmacı bir hareket olduğunu söylüyor ve buna Hamas tarafından düşmanlık ve şiddetle karşılık veriliyor. İsrail'in bu iddiası çok saçmadır. Zira İsrail'in 2005'teki kararı daha çok Hamas'ın seçim zaferine yönelik şiddetini göstermeye yönelik stratejik bir güç düzenlemesiydi. Gazze sakinleri için feci sonuçlar doğuracak bir tepki. Üçüncü ve son asılsız efsane ise Siyonist rejimin Gazze yönelik eylemlerinin terörizme karşı savunma savaşının bir parçası olduğu iddiasıyla ilgili. Ancak gerçekte İsrail'in eylemi bir nevi Gazze halkının katliamıydı.
Thank you.
Sohbetimizin devamında ırkçı İsrail rejimin bu asılsız iddialarını tek tek ele alacağız. İlk efsane Hamas bir terör örgütüdür. Peki gerçekten öyle mi? Hamas'ın 2006 genel seçimlerindeki zaferi İsrail'de İslamofobik tepki dalgasını tetikledi. O günden beri daha önce var olan korkutucu ve iğrenç Arap etkileriyle Filistinlileri şeytanlaştırma süreci fanatik Müslümanlara terfi ettirildi. İsrailliler bununla da yetinmeyip nefret dolu edebiyatları yeni saldırgan ve intikamcı Filistin karşıtı politikalarla birleştirerek durumu Filistinliler için daha da zorlaştırdı. Elbette İsrail'de İslamofobinin örnekleri geçmişte de yaygındı. İlk dalga 1980 yıllarında meydana geldi. Ekim 2000'deki ikinci intifada sırasında daha yoğun bir İslamofobi dalgası baş gösterdi. İslamofobinin üçüncü dalgası Hamas'ın Filistin parlamento seçimlerindeki zaferinden sonra başladı. Bilindiği üzere Hamas ne zaman başarıya ulaşsa, ırkçı rejim Hamas'ı itibarsızlaştırmak ve onu terörizm gibi göstermek için bir İslamofobi dalgası başlatıyor. Diğer siyasi İslami hareketler gibi Hamas da işgalin talihsiz ve iğrenç gerçeklerine karşı gösterilen karmaşık yerel tepkinin bir yansımasıydı. Hamas ise geçmişte Filistinli laik ve sosyalist güçlerin önerdiği sonuçsuz yollara karşı bir tepkiydi. Seküler modernitenin işgalin gölgesindeki Filistin halkının günlük yaşam zorluklarını azaltacak çözümler bulmadaki başarısızlığı, Hamas'ın birçok Müslümanın aklını ve gönlünü kazanmasına neden oldu. Hamas, El-Fetih'in Oslo'yu destekleme politikalarını, Filistin halkının sosyal ve ekonomik refahına dikkat etmemesini ve El-Fetih'in işgali sona erdirme konusundaki temel başarısızlığını eleştirdi. Diğer yandan İsrail'in baskı ve saldırganlığının yeni yöntemleri, utanç duvarının inşası, yolların kapatılması ve hedefli suikastlar, Filistin egemenliğine verilen halk desteğinin azalmasına ve Hamas'ın popülaritesinin, güvenirliğinin ve statüsünün artmasına sebep oldu. Zira Hamas yalnızca Filistinli mültecilerin geri dönüşü konusunda açık ve net bir pozisyon almakla kalmamış, aynı zamanda sıradan insanların acılarını hafifletmeye, eğitim, tedavi ve refahı sağlama yönelik samimi çabalar sayesinde Filistin toplumunda derin kök salmayı başarmıştı. Bu yüzden Hamas 2000'li yılların ortalarında Filistin belediye ve ulusal seçimlerine siyasi parti olarak katılmaya karar verdi. O dönemde Hamas'ın ikinci intifadaki rolünden dolayı Filistin halkı arasındaki popülaritesi de hayli artmıştı. Öte yandan Hamas, İsrail'in işgal altındaki topraklarından tamamen çekilmesini istiyordu. Hamas, 2006'da parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu kazanmayı başardı. Tabii bir süre sonra El-Fetih ve İsrail'e bulaştı. Bu onun resmi siyasi iktidardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Neden? Çünkü Hamas önceki bölümde ayrıntılı olarak bahsettiğimiz anlamsız Oslo Anlaşması'nı kabul etmediği gibi İsrail'de tanımadı. Bu da İsrail'in Hamas'ı terör örgütü saydığı yalanının ortaya çıkmasını sağladı. Daha önce de belirtildiği gibi Hamas bir kurtuluş hareketi olmakla beraber demokratik süreç çerçevesinde parlamentoda sandalye kazanmayı başarmış meşru bir özgürlük hareketidir. Ancak İsrail bu hareketin inandırıcılığını azaltmak için onu terörist olarak adlandırıyor. We'll be right back. Şimdi ikinci efsaneyi ele alalım. Irkçı İsrail'in Gazze'den çekilmesinin iddialı bir eylem olduğu belirtiliyor. Gazze, coğrafi konumu nedeniyle halka istikrar ve refah getirmiştir. Fakat 1948 yılında Filistin'de yapılan etnik temizlik nedeniyle mevcut istikrar ve refah hasara uğradı. Hatta neredeyse yok olmuş oldu. Öte yandan İsrail yıllar boyunca su ve elektrik altyapısını kontrol ediyordu. İsrail rejimi bir yandan Yahudi vatandaşlarına daha iyi bir yaşam garanti etmek, diğer yandan da yumuşak Filistinlilere boyun eğmeleri ve itaat etmeleri için şantaj yapmak için bu gücü kullandı ve hala da kullanıyor. Gazze şeridinin halkının iki seçenekten başka şansları yoktu. Yerinden edilme sürecinde rehin olmak ya da insanlık dışı bir alanda mahkum olmak. Yani Hamas'ın Filistin'in hassas sorunlarına girmekten başka seçeneği yoktu. Daha sonra El-Fetih ile Hamas'ı birbirine düşüren ve aralarında çatışma yaratan sorunlar meydana geldiyse de sonraları evrak ve belgeler sızdırıldığında işin içinde dış faktöründe olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri El-Fetih'i Hamas'a sert davranmaya teşvik eden dönemin İngiltere Başbakanı'ydı. Diğeri de teklifte Hamas'ın Gazze şeridine hakim olmasına izin verilmemesini isteyen İsrail ve Amerika'ydı. Her halükarda Siyonist rejime karşı mücadelesi nedeniyle Hamas birçok Filistinlinin hatta laik Filistinlilerin bile desteğini kazandı. Dolayısıyla İsrail'in Hamas'a yönelik muamelesine ilişkin bunu terörizme karşı savaş veya meşru müdafaa savaşı olarak tanımlayan bu saçma efsane bir yanlıştır. Burada İsrail barışa ulaşmak için mi Gazze'den çekildi sorusuna verilecek cevap ise büyük bir hayırdır. İsrail otomatik pilotta uçan bir uçak gibiydi. Güzergah ve varış noktası zaten belirlenmişti. Amacı Batı Şeria'nın yarısını ve Gazze şeridinin bir kısmını kapsayan bir büyük İsrail oluşturmaktı. Yani tarihi Filistin'in %90'ına denk gelen bir alan. Filistinlilerin bulunmadığı, kendisini yerli halktan, Gazze ve Batı Şeria'daki iki büyük hapishanede sıkışıp kalmış halktan ayıran yüksek duvarlarla dolu büyük bir İsrail. Ayrıca Yahudi göçmenler Gazze'ye dağıldılar. Oslo sürecinden önce bu kritik bir konu değildi. Ancak kendi kendini yöneten bir Filistin hükümeti kurma fikri ortaya çıktığı andan itibaren yerleşimciler İsrail'in varlığı yerine İsrail'in borcu haline geldi. Dolayısıyla Gazze'de Yahudi yerleşim birimlerinin kaldığı eyalette duvar ve dikenli çit yapılması mümkün değildi. İkinci ittifada da yurtsevenlerin kırılganlığı daha da belirginleşti. İsrail Başbakanı Ariel Sharon, Filistin'e karşı intikam politikasını kolaylaştırmak için yerleşimcilerin yerleşim yerlerini Gazze şeridinden kaldırmayı düşündü. Sharon, Yahudi yerleşimcileri geçici olarak sınır dışı ederek İsrail vatandaşlarına zarar vermeden Hamas'tan intikam alabilirdi. Öte yandan Hamas liderlerine yönelik bir dizi suikast emrini verdi. Ariel Sharon, Hamas liderlerine suikast düzenleyerek gelecekteki süreci etkilemeyi ve Hamas'ı zayıflatmayı hedefliyordu. Yahudilerin ayrılışlarıyla ilgili olarak Sharon, oyunu herkesi kandıracak şekilde kurdu. Hatta bu eylemi sahte soygırıma benzetmişti. Böylece Yahudilerin çıkarıldığı sahneyi gerçek bir televizyon programı haline getirdi. İsrail'deki Yahudi cemaati fiilen sessiz kaldı ve 2005'ten itibaren Filistinliler için uygun gördüğü her politikayı izlemesi için hükümete açık çek imzaladı. Amerikan hükümetleri de İsrail'in düşmanca ve kötü politikalarına rağmen onları destekledi. İsrail, Filistin'de çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda cinayet gerçekleştirdi. Sharon, diğer ülkelerden onay almak için birçok hileye başvurdu. Sharon'a göre Batı Şeria'nın imrendiği bölgelerin ilhakı ancak İsrail'in 2003 yılında inşa etmeye başladığı ve Batı Şeria'nın Filistinli kısımlarını ayıran duvarın tamamlanmasıyla mümkün olabilecekti. Fakat Sharon yaptığı onca işe rağmen bu duvarın inşasına karşı uluslararası protestoların olacağını tahmin edememişti. Bir süre sonra duvar işgalin en sembolik simgesi haline geldi ve Uluslararası Adalet Divanı bu duvarın inşasının insan hakları ihlali olacağına karar verdi. Sharon yeni planları için olası müttefik olarak Amerika'nın ideal başkanını seçti. Başkan George W. Bush, Siyonist Hristiyanlardan oldukça etkilenmiş ve onlarla aynı görüşteydi. Yahudilerin kutsal topraklardaki varlığının, İsa'nın dönüşünün başlangıcı olabilecek kıyamet senaryosunun gerçekleşmesinin bir parçası olduğuna inanan saçma bir görüş. Bush'un yeni muhafazakar ve daha laik danışmanları Sharon'un Hamas'a karşı savaşını beğendiler. İsrail'in 2004'teki görünüşte başarılı operasyonları çoğu zaman hedefli suikastlar, Amerikan vekili tarafından Amerikan teröre karşı savaşın zaferin eşiğinde olduğuna dair bir işaretti. Aslında İsrail'in başarısı nesnel gerçeklerin bir tür çarpık çarpıtılması olarak görülüyordu. Sokağa çıkma yasakları getirilerek ve tüm yollar, mağazalar ve şehir merkezleri kapatılarak, ayrıca 2 milyondan fazla insan işsiz ve yiyeceksiz olarak evlerine kapatılarak Filistin gerilla faaliyetlerinde göreceli bir azalma sağlandı. 2004 yılına gelindiğinde Sharon artık dış baskıdan korkmak için bir nedeni olmadığını bilmiyordu. Avrupa hükümetleri ve Amerika hükümeti İsrail'in işgalini durdurmak ve Filistinliler için daha fazla yıkıma engel olmak konusunda isteksizlerdi. Üçüncü asıl efsaneye gelince, Gazze'ye karşı savaş bir meşru müdafaa savaşı mıydı? Ilan Pape, Siyonist rejimin yaptığına elbette savaş demek zor ama bunun soykırım yaymak olarak adlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bu ifade İsrail ordusunun 2006'dan bu yana Gazze şeridindeki davranışını tanımlamanın tek uygun yoludur. 28 Aralık 2006'da İsrail'i İnsan Hakları Örgütü Betselem, işgal altındaki topraklardaki zulümlere ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Yalnızca o yılda İsrail güçleri yüzlerce sivili öldürdü. Bu rakam geçen yılın rakamının 3 katından fazlaydı. Betselem'in raporuna göre 2006 yılında ölenler arasında yüzlerce çocuk da bulunmaktaydı. Kayıpların çoğu İsrail ordusunun 300'den fazla evi yıktığı Gazze şeridinden geldi ve bazı aileler baskı ve evlerinin yıkılması enkazında tamamen ezildi. Pape 2000 yılından bu yana her yıl yarısı çocuk, yüzlerce Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü, binlercesinden fazlasının da yaralandığını ifade ediyor. Son ve en menfur katliam, Ekim 2023'ten sonra Gazze halkına yönelik soykırım ve katliamla ilgili olup, yalnızca 100 gün içinde 3'te 2'sinden fazlası kadın ve çocuk olan 25 binden fazla Filistinli, işgalci rejim tarafından katledilmiş, hala da katledilmeye devam ediyor. 12 Eylül 2005'te İsrail kuvvetlerinin Gazze şeridinden ayrıldığı görülüyor. Fakat bu arada ırkçı rejim güçleri Batı Şeria'daki bir şehre saldırarak başta Hamas'ın müttefiki olan İslami Cihat Örgütü aktivistleri olmak üzere geniş çaplı insanları tutukladı ve oradaki insanların bir kısmını öldürdü. İslami Cihat Örgütü İsrail şehirlerine 9 roket fırlattı. Ancak bu roket saldırılarında onlardan kimse ölmedi. Fakat saldırgan İsrail peş peşe operasyonlarla karşılık verdi. Sömürgeci güçlerin ve ardından diktatörlerin gerçekleştirdiği cezai tedbirlere benzer operasyonlar. Öte yandan ırkçı rejim Gazze üzerindeki tüm nüfusu terörize etmek için savaş uçakları uçurdu. Ardından denizden, havadan ve karadan geniş bir alana ağır top ve hava saldırıları başlattı. İsrailliler 2006'dan sonra Gazze halkını sıkı kuşatma, ambargo ve boykot, giriş çıkış yollarının kapatılması, yakalama, toplu cezalandırma ve vahşi katliamların yanı sıra daha şeytani bir yönteme başvurdu. Ancak Gazze şeridi halkı direnmeye devam etti. Çocuk katili İsrail'in geçmiş yıllardaki askeri operasyonları, abluka ve ekonomik ablukanın yanı sıra Gazze'nin altyapısını trajik bir şekilde tahrip etti ve üretim üslerini yok etti. Bu sorun 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanından sonra daha kapsamlı bir şekilde artış gösterdi. Öyle ki Siyonist rejim İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin %70'inden fazlasını yalnızca 3 ay içinde yıktı ve Gazze'de önemli bir ekonomik iyileşme veya yeniden yapılanma şansı bırakmamakla kalmadı, aynı zamanda bu toprakları bombalamaya devam etmesiyle Gazze'deki durumu öncekinden daha vahim bir hale soktu. Sanki İsrail tam bir kötü niyetle Gazze halkına idam cezası verdi. Üstelik hiçbir ülke tarafından da suçlanmadı. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı podcast serimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde iki ülke kurma çözümünün ilerlemenin tek yolu şeklindeki yanlış efsaneyi ele alacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır. Lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır. Ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonuncu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşurur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor: "Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur." Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir: "Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile."
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir." İmam Sadık aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
Sadık aleyhisselam şöyle devam ediyor: "Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi."
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.